Değerli dostlar merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün aileyi konuşacağız. Aile bizi düzenli takip eden dostlarımız hatırlayacaklardır. Gerek Kırk Ambar programımızda gerek Düşünce Günlüğü programında çok sık yer alan bir mesele, aile ile ilgili meseleler. Bugün de yine aileyi ilgilendiren bir meseleyi ele alacağız. Türk sosyal hayatında aile başlıklı bir seçmeli ders Talim Terbiye Kurulu'nca onaylandı. Ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak bundan sonra müfredatta yer alacak. Bugün bunu konuşacağız biz. Bu dersin içeriği nedir, muhtevası nedir? Bugüne nasıl geldik? Türk eğitim sistemi, Türk siyaseti, ortaokullarda, liselerde, Türk sosyal hayatında aile diye bir ders koymaya neden ihtiyaç hissetti? Ne tür problemler var, meseleler var? Programımızın ilk bölümünde bunu ele alacağız. İkinci bölümde de bu dersin müfredatı, alt başlıkları neler? Onunla ilgili hangi teklifler yer alacak? Bu ders nasıl işlenecek? Bununla ilgili hocamızın da teklifleri var. Bununla ilgili Star gazetesinde de bir yazı kaleme aldı hocamız bugün. İkinci bölümde de bunu konuşmuş olacağız. Hoşam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Aslında bu dersin, böyle bir dersin olması gerektiği hususunu yanlış hatırlamıyorsam biz daha önceki programlarımızda ele aldık diye düşünüyorum hocam. Evet. Yerinde bir karar.
Yerinde bir karar. Evet. Tabii bu aslında 2004 yıllarında Ankara'da Aile Bakanlığı kurulma süreçlerinde zaman zaman bazı toplantılara katıldık. Aileden mesul devlet bakanı oluyordu o zaman. Bakanlık kurulmadan önce. O zamanlarda da bunlar konuşuluyordu. Ankara'da bürokratlar bir araya gelip meseleleri konuşunca hemen ders kitabı önerirler. İlk yaptıkları şeylerden birisi bu. Fakat bence yine de önemli bir şey bu, önemli bir adım. Aile ve eğitim ilişkileri açısından önemli. Yani aile meselelerimiz var bugün, çok büyük bir meselemiz. Dünyada da bu mesele var. Dünya da bu konuda ciddi anlamda sorunlar yaşıyor. Türkiye daha ciddi anlamda yaşıyoruz. Çünkü Türkiye bir Avrupa kadar zengin bir ülke değil. Yani hocam bunun ne ilişkisi var diye soracak olursanız şöyle bir ilişkisi var. Orada boşanma olduğu zaman çocukları bakacak care family dedikleri yani
koruyucu aile.
Koruyucu aile çok ciddi yatırımlarda bulunuyorlar. İmkanları var. Elbette bu maddi imkanlarla yatırımlar yine de ailenin yapacağı şeyleri yapamaz ama bir ölçüye kadar bu sorunları çözer. Türkiye'de bu da yok. Dolayısıyla Türkiye'de aile parçalandığı zaman eskiden çocuklar bir biçimde aile yakın akrabalarının yanına verilirdi. Onlar bakarlardı. Çok da boşanma olmazdı zaten. Fakat bugün yani sadece boşanma değil elbette. Başka boyutları da ciddi aile meselelerimiz var. Bunları çözmemiz için bizim bazı yöntemler, bazı yollar geliştirmemiz lazım. Eğitim de bunlardan birisi. Yani aile bilincini kazandıracak, onun önemini verecek, o kavrayışı sağlayacak çeşitli eğitim programlarının hem bilgi olarak aktarılması hem de uygulamalı olarak bunların verilmesi biçiminde oluşuyor. Mesela zaman zaman bazı belediyeler işte evlilik okulu gibi bir takım programlar uyguluyor.
Aile okulu deniyor.
Aile okulu gibi bir takım programlar uyguluyor. Bunlar da güzel elbette. Toplumun bilinçlenmesini sağlıyor. Gençlerin bilinçlenmesini sağlıyor. Fakat bunun daha bir sistem içinde, orta öğretimde, erken yaşlardan itibaren ders olarak verilmesi çok daha önemli, çok daha anlamlı bir şey. İnsan küçük yaştan itibaren ailenin önemini hissetmeli, kavramalı. Bu bir pratikle olur elbette. Biz eğitim veçesini konuşuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz. Milli olan bir eğitim bakanlığı. Milli. Eğitimin milli tarafı var burada. Dolayısıyla Türk ailesi de milli bir meseledir. Yani dünyada zaten aile pek iyiye gitmiyor. Avrupa'dan aile konusunda alabileceğimiz bir şey de yok. Adamların ailesi bitmiş vaziyette. Yani orada füze alabiliriz, füzemizi de inşallah
teknoloji
almayız.
Alabiliriz ama
teknoloji alabiliriz, kamyon alabiliriz.
Alabilecek hiçbir şey
ama
yok.
Ama aile konusunda, mahremiyet konusunda, sevgi konusunda, yardımlaşma konusunda, annelik konusunda, babalık konusunda, evlatlık konusunda bunlarda bizim batıdan alacağımız bir şey yok.
Evet.
O nedenle bizim milli bir aile perspektifini geliştirmemiz lazım. Milli olmamız gereken en önemli yerlerin başında aile gelir bir defa.
Evet.
Yani hocam, hani milli teknoloji diyoruz ya.
Evet.
Önce milli aile
milli
lazım.
Aile.
Milli aile nasıl olacak? Elbette önce bununla ilgili eğitim programlarıyla olacak. Sonra bununla ilgili bir takım işte Aile Bakanlığı'nın uygulayacağı politikalar olacak. Sonra Türkiye'nin bütün kurumlarının bu programları dikkatle izlemeleri. Üniversiteler çok ciddi bir alan. Yani üniversitede okuyan öğrenciler, işte bu gençler evlenme öncesi bir çağı yaşıyorlar. Dolayısıyla bunların aileye hazırlanması, onlara aile bilincinin kazandırılması, ailenin öneminin hissettirilmesi çerçevesinde eğitim programlarının uygulanması
evet.
lazım.
Hocam şimdi bu derse nereden geldik? Niçin evet. böyle bir derse ihtiyaç var? Tam da aslında o batıdan gelen bir takım akımların aileyi ifsad ettiğini de görüyoruz. İşte feminizm bunlardan birisiydi.
Evet.
Hani kapitalizme onun böyle kümülatif olarak bir bizim birçok meselemizi, problemimizi kapitalizm yüzünden başımıza geldiğine dair de bir şeyimiz de var. Bir yargımız da var.
Evet.
Biz bugüne kadar aileyle ilgili şunları konuştuk mesela sizinle. Bu LGBT meselesi değil mi? Yani bu,
evet.
bu mesele bazıları ya bu çok abartılıyor aslında hani Türk toplum yapısını, Türk aile yapısını kolay kolay dejenere edecek bir unsur değil deniyor ama büyük bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Aynı şekilde çocukların eğitimi, terbiyesi, sosyal medya,
evet.
dijital ortamlardaki yozlaşma birçok mesele aslında şu an aileyi tehdit ediyor.
Tabii.
Böyle bir dersin herhalde tam zamanı yani
kesinlikle.
Saldırıların da yoğun olduğu yani Türk aile yapısının böyle yoğun saldırıların altında olduğu bir dönem değil mi hocam?
Çok doğru. Şimdi biz bir araştırma yaptık. Siz de biliyorsunuz o araştırma Türkiye'de cinsiyet algısını
evet.
ölçmeye yönelik bir araştırmadır.
Evet.
Şimdi o Nobel yayınlarında kitap olarak çıktı. Şimdi mesela o araştırmada elde ettiğimiz bulgulardan birisi evlilik öncesi cinsel ilişki ile ilgili algı,
evet.
aile dışı veya diyelim, bununla ilgili verilere baktığımızda 18 ile 25 yaş grubu %50 civarında buna normal bakıyor.
Yani 30, olabilir diye normal
tabii,
bakıyor.
Tabii olabilir. 30 ve üstü yaş grubu ise %80'i olumsuz bakıyor. Yeni bir araştırma daha yapıldı. Bu da dini davranışları algılama araştırması. Bu konuyla ilgili verilere baktım. Hemen hemen aynı veriler var. Şu çıkıyor ortaya. Türk ailesi mesela bakın mahremiyet konusunda, evlilik konusunda, meşru cinsel ilişki konusunda ciddi bir sarsılmayı yaşıyor. Bu geç evlilik var. Bunun yanında efendim işte cinsel kimliğin ifsad edilmesi var.
Boşanma oranları çok
boşanma
arttı hocam.
Boşanma oranlarının yükselmesi var. Bunun gibi daha birçok ebeveyn çocuk ilişkilerinde var. Baba çocuğu tanımıyor, çocuk babayı tanımıyor. Efendim anneyi tanımıyor. Bu sorunlarımız var. Yani evet bütünüyle yandık bittik değil ama ciddi bir sarsılma var. Dolayısıyla bu sarsılmaları azaltmak gerekiyor. Nasıl ki depremle ilgili önceden değil mi? Jeologlarımız araştırıyor. Araştırma gemileri var. Birçok para yatırıyorlar. Ondan sonra önlemler almaya çalışıyorlar. Yahu aile de böyle bir şeyle, büyük bir depremle karşı karşıya. Aile de sarsıldığı zaman toplumda çöküntüler olur. Toplumda ciddi anlamda kayıplar olur. O nedenle önceden bir takım araştırmaların yapılması, politikaların geliştirilmesi, eğitici faaliyetlerin gerçekleşmesi çok önemli. Bunlar Türkiye'de epeydir dillendiriliyor, gündeme getiriliyor. Hele hele muhafazakar bir hükümet 23 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. bu daha da önem taşıyor. Çünkü muhafazakarlığın en önemli boyutlarından birisi ailedir. Ailenin varlığını korumasıdır. Bütün dünyada muhafazakar siyaset aileyi vurgular. Ailenin önemini gündemde tutar. Onun üzerinde ısrarlı olur. Bundan dolayı bu mesela Türkiye'de muhafazakarlık siyaseti ilk defa bir aile bakanlığı kuruldu. Değil mi? Eskiden evet. Başbakanlığa bağlı kadın bilmem ne diye vardı. Evet. Sonra ona bağlı aile bakanlığı ama şimdi artık Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı kuruldu. Ve buna göre de milli eğitim, eğitimle ilgili bir adım attı. Milli eğitim eğitimle uğraşır. Ve ailenin eğitimi konusunda bir adım attı. Ders koydu. Bu ders seçmeli bir ders. Keşke bu ders zorunlu olsaydı tabii ki. Gönül onu isterdi. Ama yine de bir adım atılması önemli bir şey. Yani zamanla bu dersi insanlar çok talep eder. Aileler çocuklarını teşvik eder. Biz çocuklarımızın iyi insan olmasını istemez miyiz? Yarın yaşlandığımızda çocukların bizi sormalarını, ziyaret etmelerini istemez miyiz? Büyüklerine saygılı olmasını, hırsızlıktan uzak durmalarını, efendim kardeşleriyle dayanışma içinde olmalarını, değil mi? İstemez miyiz?
Evet.
İyi baba olmalarını, iyi anne olmalarını istemez miyiz? Dolayısıyla biz bunları istiyorsak bu derslerin alınma konusunda da çocuklarımızı teşvik etmeliyiz. Bu teşvik ettiğimizde çok talep olacak. O zaman da belki Milli Eğitim Bakanlığı bunu zorunlu hale getirecek. Bir adım atılmış. Bu önemli bir adım. Bazen bunu çok yani bazı şeyleri çok küçümsüyoruz. Maddi olarak bakıyoruz, dünyevi olarak bakıyoruz. Zahiren bakıyoruz. Ama bazen de hakikaten bazı atılan adımlar arkasında çok güzel şeyler getirebiliyor. Yeter ki o atılan adımın içi dolu olsun. Hakikatli olsun. Hayırla, hayırlı bir niyetle atılsın. Bilgiyle, bilimle atılsın. Yoksa içi boş atılırsa çok velveleye verip bir şeylerini başlatırsın. Ama bilim tarafı olmaz, ruh tarafı olmaz, heyecan tarafı olmaz. Bir şey de çıkmaz. Fakat biz eğer burada da yapıldığı gibi yani işte ders kitabı yazılacak, ders okutulacak, öğretmenleri olacak, materyalleri olacak, çocuklarımız bundan eğitim alacak. Bu çerçevede böyle Türkiye çok adımları atarsak, çalıştaylar, sempozyumlar, araştırmalar, bunlar bir senkronize olursa zaman içinde, muhafazakar camianın kendi içinde, hadi ilgimiz duyduk, aileyle ilgili çalışalım değil. Bunlar artık şey olmalı, yani alan belirlenmeli. Diyelim ki nasıl STK'lar, işte efendim yardım STK'ları var, kültür STK'ları var. Efendim bir de aile STK'ları olmalıdır. Bunlar zamanla bu meselelerimizi çözme konusunda önemli adımlar atacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımına yeniden geri dönersek, Türkiye'de eskiden Milli Eğitim ders kitaplarını hepimiz okuduk, geçtik. Yıllar aradan geçti ama sosyal bilgiler kitabında, ondan sonra sosyoloji kitaplarında,
vatandaşlık bilgisi kitabında,
vatandaşlıkta burada biraz geçerdi, aileden bahsedilirdi değil mi?
Yani kurumlar ama, sosyolojisinde alınan o ele alınan başlıklar var ya hocam hani yani o minvalde sanki o burada böyle normatif şeyler de olacak hocam. Yani ya şöyle ya yol gösterilecek sanki sadece bir tanımlama değil. Çünkü müfredatın ana başlıklarına baktığımız zaman onları da görüyoruz yani.
Bir uygulamalı çalışmalar da olacak.
Yani evet belki ödevler verilecek.
Evet.
Evde bir takım gözlemler yapılması. Yani bir etkileşim olacak o çocuklarla şimdi aileler arasında.
Ailenin önemini hissettirmeye yönelik.
Belki ev ödevleri olacak.
Anlam kazanmaya yönelik bunlar olacak tabii.
Ben hatırlıyorum bizim o vatandaşlık bilgisi kitaplarını hani bizim ortaokul o çocukluk çağımızda da ben çok bir başlık falan yok yani aklımda.
Şunlar vardı yani mesela Türkçe kitabında veya sosyal bilgiler kitabında bir haneyi gösterirken işte orada büyük anne büyük baba var.
Sofra başındalar.
Sofra vardır veya işte birisi el işi örer falan. Tekir kedisi vardır. Çocuk vardır, torun vardır. Bu tür imgeler, bu tür fotoğraflar.
Bir de sorun yoktu hocam.
Anlatılar vardı tabii.
Kimse o zaman ya aile parçalanıyor, feminizm yükseliyor, boşanmalar artıyor, LGBT artıyor. Böyle bir mesele
böyle
de
bir
yoktu.
Böyle bir şey yoktu o zamanlar. Evet. Yani bizim ilkokul, ortaokulu okuduğumuz dönemlerde bu meseleler yoktu. Ama yine de aile içinde saygıyı, sevgiyi, dayanışmayı öğütleyen şeyler vardı. Bazı söylemler vardı, bazı imajlar vardı. Bugün olay çok daha derin, mesele çok daha kongren hale gelmek üzere neredeyse. Dolayısıyla bugün bunu müstakil bir ders olarak artık ele alınması, öğretilmesi, uygulanması, sadece öğretim değil eğitim boyutuyla da bunun gerçekleşmesi gerekiyor.
Evet. Hocam isterseniz bir ara verelim. Aranın ardından bu ders neleri ihtiva ediyor? Evet. Müfredatta ne var? Ne olmalı? Sizin teklifleriniz var. Onları konuşalım arzu ederseniz. Kıymetli dostlar, şimdi Düşünce Günlüğü programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Türk sosyal hayatında aile seçmeli dersinin müfredatını konuşacağız efendim. Görüşmek üzere.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam TV'mizin ve Erkam Radyo'nun değerli dostları, değerli dinleyicileri, izleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Türk sosyal hayatında aile seçmeli dersinin konuşmaya başladık. Bu dersin konulmasına, gerekçene, Talim Terbiye Kurulu niçin böyle bir dersi eğitim hayatına, ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak ekledi? Meseleler neydi? Neyin habercisi bu ders? Ne tür meselelerin habercisi? Onu ele almaya çalıştık. Programımızın bu ikinci bölümünde de biraz dersi konuşalım istiyoruz. Hocam şimdi bu ders 72 saatlikmiş toplam. Yani 72 saat olarak öngörülüyor. Herhalde yıllara bölünecektir bu muhtemelen. Evet, işte ilkokul, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda, işte lisede de galiba 3 ya da 4 yıl sürecek bir ders. Talim Terbiye Kurulu bunu onaylıyor. Yani şöyle müfredatta alt başlıklar var. Ailenin önemi, aile olmak, Türk aile yapısının tarihsel süreci, toplumsal değişim ve aile, Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar gibi böyle başlıklar var. Aslında yani tek tek bakıldığı zaman özellikle güncel sorunlar, yani o sondan başlandığı zaman belki bizim o programımızın başında konuştuğumuz meseleler, yani gerçekten bu dijital mecralar aileyi yozlaştırıcı bir sürü yayın içeriyor. İşte Türkiye'de TikTok denilen bir sosyal medya platformunun belki kapatılması söz konusu, yani orada böyle çok ahlaksızca yayınlar var. Bu galiba bu değişimle aile henüz çok böyle başa çıkamıyor. Hani onunla ilgili belki tedbirler var. Şimdi siz de yazınızda belirtiyorsunuz hocam. Burada tabii özellikle tarihsel süreci ele alınırken Türk aile yapısının işte Orta Asya'dan, işte Selçuklulardan, Osmanlı'dan, İslam devletlerinden, İslam hukukunun ana umdelerinden bahsedileceği kayıt olarak haberlerde yazıyor. Şu an henüz bunlar haberlere düşmüş durumda, tartışılıyor. Bakıyoruz işte Dede Korkut hikayelerinden, Divan-ı Lügat-ı Türk'ten, Kutadgu Bilig'den, Yusuf Has Hacib'in meşhur eseri, Atabetül Hakaik'ten, Divan-ı Hikmet'ten pasajlar olacakmış. Böyle okuma parçaları olacağını duyuyoruz.
Pasajlar mı olacak deniyor?
Evet.
Bunlar yani, çok kolay beleş işler yani.
Belki pasajlar. Hocam bir okuma parçası o meşhurdur, o sosyal bilimlerde hani ders kitaplarında, liselerde hani böyle bir okuma parçası
hep okunmuyor konur. Da zaten okuma parçası. Yani ben okumadım, hatırlıyorum. Çoğunlukla okumadım yani. Ortaokulda.
Halbuki önemli bir eğitim metodu yani, hocam değil mi o?
O dersin ana yapısı içinde yoksa demek ki önemli değil. Öğrenci aklıyla böyle düşünüyoruz. Onun yerine bakın, daha bunu şey yapmamız lazım. Yani diyelim ki bizim tarihsel kültürümüz sadece tarih değil. O tarih içinde aileyle ilgili ortaya konulan sözlüklerde, efendim hikayelerde, edebiyat metinlerinde, ahlak metinlerinde, ortaya felsefe metinlerinde ortaya konan bu aileye ilişkin bilgilerin, onların seçilmesi, elenmesi, modern döneme göre yeniden yorumlanarak metinler haline getirilip öğrencinin düzeyine göre ona sunulmalıdır.
Evet.
Ve o hani şeyden ne diyorlar, yoğurttan işte bilmem kaymak alır gibi, bilmem ne alır gibi. Yani böyle öğrenci efendim burada İbn Sina böyle diyor, o böyle diyor değil yani. Hiç bunların adını duymayacak belki. Okuyacak ama onu okuduğu zaman hakikaten Türk ailesinin sağlam ilkelerini öğrenmiş olacak.
Ve süre gelen bir yapısının evet, olduğunu görecek.
Bizim efendim böyle modernleşerek bir takım haklara kavuştuğumuz falan, geçmişin kötü olduğu değil. Evet, değişim ve aile diyor zaten. Güncel sorunlar diyor, doğru. Ama o ailenin anlamını ve önemini öğretirken, tarihsel süreç genellikle hep tarih geçiyoruz. O değil. Yani şu açıdan öğretilmelidir. Bir şeyin tarihi değil sadece. Daha çok bu bizim geçmişte alimlerimizin, edebiyatçılarımızın, lugatçılarımızın, lisancılarımızın yaptığı çalışmalarda ortaya koyduğu aile değerlerini bulmak, seçip bulmak.
Belki bugüne bunlar iz evrensel, düşümü.
Tabii.
Bugüne iz düşümü nedir?
Tabii bugüne evrensel. Çünkü evet, aile değişiyor ama üretim ilişkileri değiştiği için değişiyor, coğrafya değiştiği için değişiyor, medeniyet değiştiği için değişiyor. Fakat bir de ailenin değişmeyen değerleri var. Bu değişmeyen değerlerimiz bu metinlerimizde yer alıyor. Mesela evet, mahremiyet, muhabbet, sevgi.
Eşler arasındaki vazifeler, vazifeler, çocuk terbiyesi.
Evet, yani bakın bunlar Avrupa'da modern dönemde ortaya çıktı ama bunlar Türk kültüründe, İslam kültüründe çocuğun hakları, kadının hakları, kocanın hakları, evlatlık hakları.
Evde yardımcılar varsa evet, onların hakları.
Hatta yardımcıların hakları. Bunlar hepsi var.
Evet.
Dolayısıyla biz onları seçerek, süzerek bugünkü dimalara dokunacak biçimde işlemeli, ortaya koymalıyız. Bu da ciddi bir çalışma gerektiriyor. Hem sosyolojiyi bilecek, hem o dönemi
hatta
bilecek.
Hatta bu bir pedagojik formasyon da gerektiriyor.
Hem bugünkü çocukların evet, algılama düzeyini bilecek. Bunlarla ortak bir çalışma yapılmalı, metinler üretilmeli, bilgi üretilmeli. Yerden.
Evet. Hocam bu klasik ahlak kitaplarında evet, tedbirül menzil ya da evet, menazil başlıklarında yer alıyor.
Evet.
Siz buna çok vurgu yaparsınız bu evet, tedbirül menzil. Yani evin evrilip çevrilmesi, idare edilmesi değil mi yani? Hatta şimdi, o menzil kelimesini işte Nasırüddin Tusi diyor ki bu aslında hani beyt manasında menzil, hani ev manasında değil, oradaki menzil karı koca, işte çocuk ebeveyn ilişkisi, evdeki hizmetkarlarla ilişkisi.
Evet, ev yani, dediğimiz zaten.
Hatta ev ekonomisi hocam.
Şimdi bunu tek bir şeye indirgememek lazım. İlmi tedbirül menzil deniyor.
Evet.
İlmi tedbirül menzil evi yönetme bilimi. Başlık bu tam bugünkü Türkçeyle. Evet. Evi idare etme bilimi.
Evet.
Bu adla İbn Sina'nın makalesi var.
Evet.
Bu adla İmam-ı Gazali'nin metinleri var. Bu adla
Kınalızade Ali'nin var.
Kınalızade hele hele çok çok önemli.
Ahlak-ı Alayiye'de.
Ahlak-ı Alayiye'nin 3 kısmı var. Bir kısmı sadece bundan bahsediyor. Evet. Çok geniş. Ve Ahlak-ı Alayiye Yüce Ahlak kitabı bir aile kitabıdır aynı zamanda. Ve Kanuni döneminde yazılmış. Kanuni döneminin özelliklerini sadece yansıtmıyor. Türk ailesi İslam'ı kabul ettikten sonra, Müslümanlar yani Türkler İslam'ı kabul ettikten sonra aile yapılarının nasıl daha iyi olabileceği konusunda evrensel ilkeler de ortaya koyuyor. Yani mesela orada işte diyor ki evde erkek koca hanımınla istişare etmelidir diyor. Şimdi 16. yüzyılda siz böyle bir ifadeyi Avrupa'da bulabilir misiniz?
Mümkün değil.
Mümkün değil yani. Bakın bizde böyle bir kültürümüz var. Bu metinlerimizde çok önemli şeyler var. Bunlardan yararlanabiliriz. Bunlardan tabii ki bugüne de çatışanlar da var. Ama biz bugün değişen şartlar nedeniyle çatışan durumlardan yararlanmalıyız. Ama o evrensel olan, genel olan ilkeler aydınlatıcı olur, bize katkı sağlar. İlmi tedbirül menzil yönetim diyor ama muhteveye baktığın zaman sadece yönetimden bahsetmiyor aslında. Muhteveye baktığın zaman haklardan bahsediyor, nikahtan, sözleşmeden bahsediyor, ekonomide geçimden bahsediyor, rızıktan veya bahsediyor.
Nereden kazanılacak, nasıl harcanacak?
Evet, onlar
dolayısıyla helal
duruyor.
Kazanç bile var.
Tabii helal kazanç bile var.
Bugün hocam hangi sosyoloji kitabında aile yönetiminde helal kazanç diye geçmez. Bir başlık olabilir yani.
Kesinlikle yani evet. Mesela helal kazanç geçmeli yeni aile kitabında.
Evet.
Bugün bir sürü haramlar işlendiği için huzursuzluklar çıkıyor.
Doğru.
Sadece para para denerek çalıştığı için huzursuzluk çıkıyor. Yani bizim kültürümüzde nedir ana çıkış noktası aileyle ilgili? İnsanın kendi ailesinin rızkını kazanması. Böyle bir ifade bugün bizim babalarımız, ninelerimiz zihin dünyasında çok baskın olan bir ifadedir. Para kelimesi kullanmazlardı yani. Ailenin rızkını taştan çıkarır bu. Değil mi?
Evet.
Birisine kız verirken böyle bir ifade kullanılır yani. Bu tesadüfi değil bakın. Burada ailede hem dediğimiz gibi inanç var, hem değerler yönü var, hem haklar yönü var, hem yardımlaşma dayanışma var, hem de rızık yönü var, iktisat yönü var. Bütün bunları içinde taşıyan bir bilim. Yani şunu demek istiyoruz. 16. yüzyılda, 15. 14. yüzyılda, 13. yüzyılda İslam alimleri, Türk ahlakçıları veya efendim bilim adamları aileyi ele alırken onda bir bilim diye bahsediyorlar. Aile sosyolojisi bir bilim olarak daha modern dönemde, çok geç zamanlarda ortaya
evet.
çıktı.
Kurumlar sosyolojisi değil altında mi? Değil mi hocam?
Evet, o zamanlar bile aileyi bir bilim olarak ele almışlar. Bu çok önemli bir şey. Yani. Biz yeniden üniversitelerde aileyi bir bilim olarak yapılandırmamız gerekir. O aileyi bilim olarak yapılandırırken İşte ailenin ekonomik yönü, rızık yönü, ailenin inanç değer yönü, ailenin efendim ne bileyim sanat, kültür yönü.
Hocam şu açıdan da bakmak lazım. Şimdi bu tedbirül menzil başlığının yer aldığı ahlak kitaplarında diğer iki başlık ne biliyor musunuz?
Evet.
Tehzibül ahlak ve yine tedbirül medine.
Tedbirül medine.
Yani ahlak güzelleştirilecek.
Evet.
Ev idare edilecek ve şehir idare edilecek
şehir
yani. Edilir.
Yani şehir, ahlak, ev.
Ev.
Üç şey
evet,
merkeze
üç şey.
Alınıyor yani.
Yani ne kadar önemli.
Çok çok önemli.
Aslında tasnif yapılmış yani
tasnif
o zaman.
Tasnif yapılmış.
Evet.
Kınalızade.
Hocam sizin bu dersi kimler vermeli?
Evet.
Nasıl bir müktesebata sahip olmalı? Ya da içerikle alakalı bazı tavsiyeleriniz de var. Şimdi ne işlenebilir buralarda?
Şimdi bu aslında tasnifler yapılmış.
Evet.
Bunlar fena değil. Fakat biz dediğimiz gibi amacımız sadece bir tarihsel bilgi vermek olmamalıdır.
Tasvir etmek değil
sadece
yani.
Sadece tasvir etmek, tanıtmak olmamalıdır.
Evet.
Genellikle ders kitaplarında bu yapılıyor. Bunlar üniversitede olması gerekenlerdir. Orta öğretimde sadece tasvir yapılmaz. Tasvir kadar, bilim kadar aynı zamanda o çocuklara şuur vermek.
Tavsiyede
onlara
bulunmak.
Vermek, evet. Tavsiyede bulunmak, onlara bilinç kazandırmak. Bunlar önde tutulmalıdır. O nedenle o ailenin önemi ve anlamı böyle geçiştirilecek bölümler olmamalı. En çok üzerinde durulması gereken onlar olmalıdır.
Evet.
Yani bir Türk ailesinin nedir, anlamı nasıl olur, nasıl dayanışma içinde olmalı, nasıl muhabbetini, mahremiyetini korumalıdır.
Ya belki bir takım böyle ev ödevleri verilmeli hocam. Genelde bunlar hani din, kültür ve ahlak bilgisi derslerinde, işte değerler eğitimi derslerinde filan veriliyor ama ya şu denebilir. Şu an, ya bir gidin şu akrabaları bir arayın bu hafta.
Evet veya bir ziyaret edin onları.
Bir ziyaret edin.
Ve yaşlılara işte yaşları ziyaret gidin.
Evet.
Hal hatırı sorun. Yani
ya da
başka.
Şu şecerenizi bir öğrenin. Yaşayan aile büyükleri
evet.
varsa kim kimdir nedir bilmiyor mesela gençler
evet.
bunlar hocam çok fazla. Hani böyle bir
doğru.
Bir aile soyacı
aile
ortaya çıkarılabilir.
Yani
aidiyet oluşturulabilir.
Doğru.
Yani bu konuda bu dersi yani büyük ihtimal sosyoloji, sosyal bilimler öğretmenleri
evet.
verecektir. Belki kısmen İlahiyat Fakültesi mezunu din dersi öğretmenleri verecektir. Onlara da az da değil 72
vallahi,
saat hocam.
Şimdi bir yani din dersi hocalarının verilmesine çok taraftar değilim ben.
Öyle mi hocam?
Tabii yani bu aile doğrudan sosyolojiyle ilgili bir alandır.
Hani içinde
ama,
normatif bir takım şeyler de olsun
normatif
diyoruz
şey
yani.
Onu öğretmenlere malzeme ve kitap hazırlayarak hocalara bunu vermelidirler. Hı. Yani sosyolog oraya gittiği zaman efendim ben sanayi ailesini anlatacağım, Avrupa ailesi anlatacağım diye onun inisiyatifine bırakılmamalı. Türk ailesi adı üzerinde, dolayısıyla Türk ailesinin en huzurlu, en adil, en iyi olduğu dönemlerde ortaya konulan değerlerimiz var. Bahsettik, Kutadgu Bilik dedik, işte denmiş, Kınalızade diyoruz. Bu bizim evrensel Türk aile değerlerini süzüp, bunlarla malzeme hazırlayıp bu hocalara vermemiz gerekiyor. Bu öbürü din eğitimi falan olur yani. Hoş olmaz o. Din dersi de aile diye bir bölüm vardır. Yoksa koysunlar yani. Olması gerekir. Akrabalık diye bir bölüm olması lazım. Yoksa koysunlar. Komşuluk herhalde vardır. Bilmiyorum ama.
Sıla-i Rahim.
Sıla-i Rahim. Onları da din eğitimi alsın, kendi içlerine yapsınlar.
Ama yani siz sürü, diyorsunuz ki bu dersi
sosyoloji mezunları vermeli. Tabii ki yani sosyal bilgiler de değil. Sosyolog zaten birçok bölümlerimiz var. Devletin okulları var. Buradan mezun olan çocuklarımız var. Bunların istihdam alanına da uygun. Bunların hakları yani açıkçası. O nedenle adil olmak gerekiyor bu konuda. Bazı meslek grupları çok iyi örgütlenmiş. Onlar kalkıyorlar. Çeşitli lobiler yaparak bu tür şeyleri üzerinde tekel oluşturabilirler. Bu hoş değil. Dünyanın her yerinde aile üzerinde en fazla aile bir grup ve bu grup çalışmaları üzerinde en fazla duran sosyolojidir. Ama elbette ailedeki bireyle ilgili psikiyatrist de ilgileniyor, psikolog da ilgileniyor, pedagog da ilgileniyor. Pedagog ama eğitim ağırlıklıdır. Sosyal hizmet daha çok sosyal alandaki hizmetlerle ilgilidir. Aileyle evet. ilgili değil yani.
Evet, evet.
O nedenle burada da işin adil yürümesi için evet. sosyologların bu dediğimiz ek malzemelerle donatılarak, bilgilendirilerek, yardımcı ders kitapları verilerek
evet, evet.
bunun gerçekleşmesi gerekiyor.
Hocam burada ben bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. En son İstanbul Milli Eğitim Evet. Müdürlüğünün bir toplantısına katılmıştım ben. Orada yine böyle seçmeli ders kategorisinde bulunan dersler var. Yani evet. daha çok din dersleri, işte Peygamber Efendimizin hayatı, siyer, Kur'an-ı Kerim, diğer bir takım değerler eğitim dersleri var böyle ortaokul ve liselerde.
Yani din dersleri
seçmeli ders
olduğu gibi değerler eğitimi
şöyle
diye
hocam,
de mi var?
Var. Yani şöyle bu dersler aslında... İstanbul özelinde böyle bir sunum yapılmıştı ama Türkiye genelinden daha iyi denmişti hatta bu İstanbul'daki seçme oranı. Çok düşük hocam. Yani aileler, gerçi bizim Türk aile yapısının sekülerleştiğini, hani dinle gitgide bir mesafe koyduğunu da gördüm ben orada. Yani en nihayetinde bu ders seçmeli bir ders. Ailelere de çok iş düşüyor. Yani hem bizim evet. o seçmeli din derslerini, çünkü bu dersleri tahkim eden şeyler hocam onlar aynı zamanda. Hı-hı. Bu derslere de hani ailelerin bilinçli olup öğrencilere bunları seçtirip takip etmesi gerektiğini, müfredatta Doğru. ne var, hocalar ne anlatıyor. Tabii. Yani bir geri bildirim, öğrencilerdeki değişimleri de böyle geri bildirimle okullara, öğretmenlere bildirmesi gerekiyor. Çünkü zorunlu bir ders değil.
Tabii burada
yani seçmeli ders yani.
Diyelim YÖK yani ÖSYM mi şimdi adları hep değişiyor. Neyse üniversiteye giriş sınavları diyelim.
YKS deniyor hocam. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı. Evet.
Bu üniversiteye giriş sınavlarında da önemli oluyor öğrencinin o dersi dikkate alması için. Mesela belli sorular orada da
değil
sorulursa
mi hocam? Mesela
o zaman öğrenci daha fazla önemser.
Din derslerinin böyle bir ağırlığı yoktu. Öğrenciler evet. çok dinlemezdi. Şimdi bu liselere giriş sınavı var. LGS sınavlarında evet. soru soruyorlar. 10 tane, 20 tane soru soruyorlar. Şimdi çocuklar evet. daha bir dikkatle
evet,
dinliyor. O yüzden bunun bir şeyi de olması lazım.
Kesinlikle.
Hani sonradan ölçülebilir, notlanır.
Evet.
Böyle bir özelliğinin de olması lazım. Herhalde onları
zamanla olur.
Zamanla olur hocam.
Diyelim.
Hocam çok teşekkür
ben
ederiz
teşekkür ederim,
değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Bugün yine aileyi konuştuk. Türk Sosyal Hayatında Aile adlı bir seçmeli ders onayladı Talim Terbiye Kurulu. Bunun niçin konduğunu, müfredatı, İçeriğini konuştuk. Bazı hocamızın tavsiyeleri oldu. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.